Ayrım 29.
Sayfa 357. İyice bir dinlesinler içlerini. Belki ürpererek anlayacaklar. Gerçekten devrimci değil onlar. Hepsi de eski düşüncelere, eski duygulara, eski görüşlere, eski değerlere bağlı kimseler. Ulus, 15 Ağustos 1952. Sözden söze. Çok severim Varlık dergisini. Elbette diyeceksiniz. Senin yazılarını da koyuyor, onun için seversin. Bilemediniz işte. Ben daha yeni yeni yazıyorum Varlık'a, 3-4 aydır. Ondan önce de severdim. Överdim sırası düşünce. Beğenmediğim, kızdığım yazıları da oldu. Bundan sonra da olur. Yine de iyi bir dergidir Varlık. Yıllardan beri genç şairleri, genç yazarları tutar, tanıtır. Hep de devrimden yanadır. 1 Ocak 1953 sayısı önümde duruyor. Üzerinde 1 Ocak 1952 denilmiş ya, siz bakmayın ona. Açın, içinde doğrusu var. Siz de benim gibi önce Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun yazısını okursunuz elbette. Geçmiş yılları, 1914-1918 savaşından önceki günleri düşünüyorum. Daha çocuktum ben. Bir Serencam'ı okumuş, hayran olmuştum. Genç yazarların en iyisi, en büyüğü diye bakardık ona. Şimdi Yakup Kadri Kara Osmanoğlu 60'ını buldu. Hikayecilerimizi, romancılarımızı sayarken önce onu anıyoruz. Şüphesiz en büyük o, en iyi o. Ama 60'ını geçti, yaşlanmadı, ihtiyarlamadı Yakup Kadri. Okuyun Yaşar Nabi'ye yazdığı mektubu. Her satırında bir gençlik duyarsınız. Ne olur şu Arapça sözleri de daha az kullansa. Baktım bir yerde alan var, saha demeyi bırakmış artık. Durum da diyor ama müşkül bir durum diyor. Siz söyleyin bu müşkül ile durum yakışıyor mu birbirine? Kedi ile köpek gibi bakmıyorlar mı birbirlerine? Ama ne karışırım ben? Birbirine uymaz gibi sözlerle de güzellikler yaratmasını bilen kimselerden değil midir o? Ne yazarsa derinden derine bir uyum, bir musiki vardır sözlerinde. Ben yeni eski hiçbir yazarımızda ondaki ustalığı göremedim. Bir ölçü duygusu var onda. Bakıyorsunuz kurduğu yapı güzel oluveriyor. Gençler için de ne iyi sözler söylüyor. Yukarıdan bakmıyor onlara, ilgileniyor yaptıklarına. Genç kaldığına daha iyi bir tanıt mı istersiniz? Sonra öteki yazıları okursunuz. Ben daha hepsini bitiremedim. Şöyle bir karıştırdım dergiyi. Bir yerde kendi adımı gördüm. Bir genç, Cavit Orhan Tütengil. İkili Düşünce adlı bir yazıda benim için düşündüklerini söylüyor. Doğrusu benim için yazılan yazıları çoğu beğenmem. Bu öylesinden değil, benim seveceğim yazılardan. Sevindim. Cavit Orhan Tütengil'e gerçek düşünme yolunu sezdirmişim de onun için sevindim. Bıraksın artık benim yazılarımı. Büyük yazarlara, kişilikleri benimkinden çok üstün olan yazarlara geçsin. Benim küçüklüğümü, önemsizliğimi anlasın da unutsun benim yazdıklarımı. Ben Varlığın başka bir yazısından açacaktım. Bir sayfasının adı okurlarımızla baş başadır. Varlık dergisinin en çoğu genç olan okurlarının sordukları yanıtlar. Ben de okurum o sayfayı, nedense çeker beni. Belki de gençlerin neye, nelere ilgilendiklerini öğrenmek içindir. Doğrusunu söyleyeyim, kızdığım da olur. Kime pek acayip sorular gönderir o gençlerin. Bu sayıda birinin şöyle bir sorusu var. Birçokları bir yazarın, bir şairin erken eser yayımlamasını arzulamıyorlar. Ne dersiniz? Bu arada şu arzulamak sözünü de kim çıkardı bilmiyorum. Dilemek, istemek dururken bilmem ne yeri vardı. Dikkat edin, en bayağısından bir şairlik var bu sözde. Burada dilemek ile istemek de olmazdı elbette. Doğru bulmuyorlar demeliydi, neyse. Varlık dergisinin yanıtlarını yazan da doğru bulmuyor. O da gençlere beklemelerini öğütlüyor. Yazı bir değer taşımadıkça basılması insana hiçbir şeref temin etmez. Gerçek sanat kabiliyeti taşıyan bir genç sabırlı olmasını bilir. İlle yazısını basılı görmek hırsıyla yazmaz. Erken yayımlanan yazılarından hemen her gerçek sanatkar sonradan utanç duymuştur diyor. Düşündüm. Bu sözler üzerine çok düşündüm, doğru bulmadım. Birçok sanat erlerinin gençliklerinde yazdıklarını beğenmedikleri, onlardan bir utanç duydukları yanlış mı? Hayır, doğru. Bakın Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na şimdi yazdıklarını da beğenmiyormuş. Gerçek sanat erinde öyle bir hal vardır. Yapabildiğini düşündüğünden, yapmak istediğinden aşağı bulur. Onun için kızar, üzülür. Yine de eserini yaratmalı, ortaya çıkarmalıdır. Yaratmazsa, ortaya çıkarmazsa göremez onun eksiklerini, ilerleyemez. Bunun için bence bir yazar daha genç yaşında bastırmalıdır eserini. Ondan kurtulmak için, utanç duymak için bastırmalıdır. İlk yazılarını sonra durabilir, yazdıkları üzerinde uzun uzun durabilir. Paul Valéry'yi düşünüyorum bunu yazarken. 20 yaşına kadar bir takım şiirleri çıkmış dergilerde. Eserini basılı görmenin zevkini tatmış. Titizlik sonradan uyanmış içinde. O yazıları basılmasaydı yine erer miydi o titizliğe? Bir sanat erinin o titizliğe ermesi için önce kendini dışarıdan görmesi, eserini basılı görüp de bir başkasının yazısıymış gibi okuması gerekmez mi? Bir sanat eseri ortaya çıkarılmadan bitmiş, tamamlanmış sayılmaz. Çıkacak, başka kimselerce de görülecek, beğenilecek yahut yerilecek. Yaratıcısı da ne yapabildiğini ancak o zaman anlar. Hiç olmazsa ilk eser için böyledir. Titizliği, sanat eserinin titizliği bir erdem saymak da bilmem hep doğru mudur? Sanat eri vardır, titizlik yüzünden bunalır, aklı hep daha iyiye saplanır. Bunun için de öldürür eserini. Monsieur Camus'un La Poste adında bir adam vardır, bir roman yazıyor. Kusursuz olacak, birinci cümleden ötesine gidemez. O adam bir delidir, bırakalım onu. Ama Balzac'ın Le Chauve-Ouvre'unu düşünün. Ondaki ressam bir deli değildir. Büyük bir ustadır. Titizlik çıldırtır onu. Eserini anlaşılmaz bir hale getirir. Bunu söylemekle titizlikten kaçınmalı demek istemiyorum ama titizliğin de kötülükleri olabileceğini düşünelim. Bırakın gençler bastırsınlar kitaplarını. Kazanamaz. Paralarını yitirirlermiş. Size ne? Kendi bilecekleri bir iş o. Sonradan utanırlarmış. Daha iyi ya, kendilerini utandıran o yanlışlıklara bir daha düşmezler. Bir soru daha ilişti gözüme o sayfada. Öğretmenlerimizden bazıları kelimelerin Türkçe karşılıkları olduğu halde Osmanlıca karşılığını kullanıyorlar. Hatta bir arkadaşımız öz Türkçe ile konuştuğu zaman onunla alay bile ediliyor. Buna ne dersiniz? Bu soru çok sevindirdi beni. Belli, o çocuk seviyor Türkçeyi. Öz Türkçeyi öğretmenlerinin alayına da öfkesine de aldırmıyor. Öz Türkçeyi kullanacak. Ama kendine bir yardımcı, sizin tuttuğunuz yol doğrudur diyecek bir kimse arıyor. Varlık ona böyle deseydi, o çocuğun içi açılırdı. Bir kat daha sarılırdı Türkçe sözlere. Yazık ki varlık, hep devrimden yana olan varlık yapmamış bunu. Bakın nasıl yanıtlamış o soruyu. Öz Türkçe Osmanlıca derken hangi kelimeleri kastettiğinizi misallerle göstermiş olsaydınız fikrimizi söylerdik. Demek varlık Türkçe ile Osmanlıca'nın ne olduğunu bilmiyor. Acaba Teşkilat-ı Esasiye Öz Türkçe'de, Anayasa Osmanlıca mı? Yahut Şuur Öz Türkçe'de, Bilinç Osmanlıca mı? Bilir elbette bunları varlık, bilir ya, öz Türkçe sözler arasında seçecek, güzelini çirkininden ayıracak, güzelinin kullanılmasını, çirkinindense kaçınılmasını öğütleyecek. İşte ılımlı olmanın sonucu. Hayır, öz Türkçe söz hangisi olursa olsun en yanlışı bile, en anlaşılmayanı bile İstanbul uşaklarının, Aydın baylarımızın en çirkin bulup ağızlarına yakıştırmadıkları bile Osmanlıca karşılıklarından iyidir. Devrimcidir Varlık dergisi, böyle düşünmesi gerektir. Önce şu Osmanlıca denilen Arapçalı, Farsçalı karma karışık dil atılmalı, kaldırılmalıdır ortadan. Türkçeler üzerinde sonradan tartışırız. Ulus, 3 Ocak 1953. Yeni. Türkler İstanbul'u alalı 500 yıl olmuş. Tarihçiler anlatıyor, şairler anlatıyor, bir destan havası içinde yaşıyoruz. Doğrudur. Sevinmeliyiz, övünmeliyiz, kıvanmalıyız. Bizim atalarımız kazanmış o yengiyi. Az çok her birimizin bir payı var orada. Bir ulus, bir toplum, geçmişindeki büyüklükleri, yiğitlikleri anarak bugünün, yarının daha güzel olmasını sağlar. Göğüslerimizi kabartabiliriz, yeridir. Nasıl almışız İstanbul'u? Neden Türkler yenmiş de Bizanslılar yenilmiş? Bizanslılar yozlaşmış, soysuzlaşmış, dövüşkenlik gücünü yitirmişler. Aralarında anlaşamıyorlarmış, uzun uzun tartışmalara giriyorlarmış, hem de boş konular üzerinde. İşte bunun için yenilmişlermiş. Kim uydurmuş bunu bilmiyorum ama doğrusu Yaman uydurmuş. Çok kişileri kandırmış. Kandırır elbette. Yalın bir düşünce, yavan bir düşünce onun için kandırır. Bir ulusun güçlü olmasını mı istiyorsunuz? Bireyler arasında ikilik olmasın, hepsinin de inançları, kanıları, duyguları, yaşayışları bir olmalı. Böyle dediniz mi alkışlıyorlar sizi? Oysa ki bir ulusun bütün bireyleri bir inançta, bir kanıda, bir duyguda olursa, o ulusun bireyleri kendi kendilerini düşünmüyorlar demektir. Kendilerine bir önüt, bir baş bulmuşlar, hepsi de ona körü körüne inanmış, bağlanmış demektir. Bireyleri düşünmeyen bir toplumun ne gücü olabilir? Bizanslılar düşünüyorlarmış, düşünmeseler tartışabilirler mi? Boş konular üzerinde tartışıyorlarmış, olsun. Kişi oğlunun büyüklüğü, yalnız bir işe yarayacak şeyler düşünmekte değildir. Boş konular üzerinde de düşünür, eğlenir. Hayır, o yüzden değildir Bizanslıların yenilmeleri. Hepsi de bir düşüncede, bir kanıda, bir duyguda değilmiş de ne olmuş sanki? Türkler İstanbul'u kuşatınca onlar birbirlerine girip de kapıları açımı vermişler. Dövüşmemişler mi? Bizim tarihlerde, Avrupalıların yazdıkları tarihlerde Bizanslılar için dövüşmediler, dövüşmekten kaçtılar demiyor. İmparator da atılmış ortaya. O da dövüşerek, çarpışarak ölmüş. Daha ne yapsınlar? Demek Bizanslılar yitirmemişler dövüşme gücünü. Bizanslıları aşağılamaya kalkanlar Türklerin yengisini küçülttüklerini anlamıyorlar mı? Bizanslılar dövüşmekten kaçınmışlarsa, bilmemişlerse onları yenmiş olmanın ne değeri kalır? Hayır, ellerinden geldiğince karşı koymuşlar Türklere. Onlar da yiğitlik göstermiş, onlar da yurtlarını savunmaktan, yurtları için canlarını vermekten kaçınmamışlar. Türklerin yenilgisi bunun için büyüktür. Bunun için o yengiyle övünmemiz doğrudur. Türkler çok daha güçlüymüş Bizanslılardan. Bir yanda koca bir ordu, öteki yanda küçük bir ordu. İşte bunun için yenilmiş Bizanslılar. Yalnız o da değil. Türk ulusu o sırada çok güçlü, çok canlı, boyuna gelişiyor. Osman Bey'in Hakan olmasıyla İstanbul'un alınması arasında ancak 1,5 yüzyıl geçiyor. Osman Bey de, Orhan Bey de küçük bir devletin, küçücük bir devletin başında. 1,5 yüzyıl sonra 2. Mehmet yeryüzünün en güçlü hakanı. Arada bir yenilgiye uğramışız. Ankara yenilgisi, Aksak Timur'dan yediğimiz dayak, 5-10 devleti parçalar. Yine de parçalanmamışız, çabuk toparlamışız kendimizi. Birkaç yıl içinde yine yengiler kazanmaya başlamışız. Böyle genç, güçlü bir ulusa karşı ne yapsın? Günleri gelmiş onların, saatleri çalmış, yenilecekler. Devletleri geçip gidecek yeryüzünden. Dahası da var. İkinci Mehmet yeni bir adam, yeniliğe inanan bir adam. Gözü geçmişte değil, yarında da değil, kendi çağında. Biliyor çağının düşüncelerini, çağının türetilerini, icatlarını. Onları kullanmaktan çekinmiyor. Anlatıyor tarihçiler. Topu ateşlemişler, paramparça olmuş, yanındakileri yaralamış, öldürmüş, aldırmamış ikinci Mehmet. Bir daha deneyin demiş. Çok hoşuma gidiyor bu davranışı. Yepyeni bir insan olduğunu, yeniliğe, çağının türetilerine inandığını gösteriyor da onun için. Babalarından kalma araçlarla yetinmiyor, eski düşüncelere bağlı değil. Gözü tepek, olmaz yok onun için. İşte karadan gemi götürmeye kalkması. Bizanslılar eski yollardan ayrılmıyor. Türk gemilerini İstanbul'a sokmamak için de iyi bir şey düşünmüşler. Zincir giriyorlar Haliç'e. Yeni adam dinlemiyor zinciri. O zinciri kırmaya da kalkmıyor. Daha kolayı var. Karadan götürüyor gemilerini. Haliç'e gerilen zincir yakın yılların bir olayını andırmıyor mu size? Bir düşünün. Maginot hattı. Haliç'e gerilen zincir de Orta Çağ'ın Maginot hattı. Kim dinler Maginot hattını? Eski o, yaramaz artık bir işe. Zincir de işte öyle yaramıyor. İstanbul'un alınmasında karadan gemi götürmenin büyük bir etkisi olmamış diyorlar. İnanmıyorum bu söze. 1453 yılının bir Bizans'ını düşünün. Okur yazar bir adam, tasalı, Türkler şehre girecek diye korkuyor. Bir sabah bakıyor ki Haliç'e zincir gerilmiş, gemiler geçemeyecek, içi rahatlıyor adamcağız. Ertesi gün bir de bakıyor ki Türk gemileri gelmiş, karadan gelmiş. Bir düşünün o adamın şaşkınlığını. Korkudan birbirlerine girmişlerdir şehrin insanları. Az etki mi bu? Beklenilmedik bir şey olmakla kalmıyor, inanılmayacak, akla sığmayacak bir şey. Maginot hattına güvenenler de öyle bir şaşkınlığa uğramışlardı. İstanbul'un alınmasında sayının da, yiğitliğin de büyük bir payı var elbette. Ama bence o yengi daha çok yeniliğin, yeniye inanmanın bir utkusu. Dövüşen kişinin yiğitliğini alkışlıyoruz. Düşünce yiğitliğini, denenmiş şeyleri denemekte, olmayacak sanılan işlere girişmekte de bir yiğitlik yok mu? Karadan gemi götürülebileceğini düşünmek, buna inanmak, bunun yapılmasını buyurmak da bir yiğitlik değil mi? İkinci Mehmet'in en büyük üstünlüğü işte burada. Onun yengisiyle orta çağ kapanıp yeni çağ açılmış. Doğru. İkinci Mehmet eskiyle yetinmemek, çekinmeden yenilikleri denemek gerektiğini göstermiş. Yalnız Bizans devletini yıkmamış, eskiye bağlılığı, insan aklına inanmayıp gelenekle görenekle yetinmek isteyen görüşü, düşünüşü devirmiş. Onun yengisiyle övünüyoruz bugün. Nedenli övünsek geridir. Büyük iş görmüş. Başına geçtiği ulusa büyük iş gördürmüş. Ancak onun yeniliğe inanmasıyla övünmemiz gerektiğini de unutmamalıyız. Yalnız gücünü, ordusunda dövüşenlerin yiğitliğini değil, kendisinin bu düşünce yiğitliğini de alkışlamalıyız. Ondan da örnek almalıyız. Ulus, 31 Mayıs 1953. Söz olsun. Biliyorsunuz, 3-4 yıldır bir canlanma var edebiyatımızda. Varlık Yayınları, Yeditepe Yayınları her ay birkaç kitap çıkarıyor, dergiler çoğalıyor. Maraş'taki Demokrasiye Hizmet'e kadar birçok gündelik gazeteler ya haftada ya 15 günde bir sayfalarını edebiyata, sanata ayırıyor. Eskiden de görülürdü böyle kıpırdanmalar ama bu seferki daha sürekli, daha köklü olacağı benziyor. Genç yazarlarımızdan birkaçı titizliklerinden, sanat kaygılarından geçmeksizin gazetelere girmek, kendilerini okurlara öylece tanıtmak istediklerini söylüyorlardı. Bu kapıdan girdiler, tutunmalarını, umduklarına ermelerini dileyelim. Dünya Gazetesi'nin de bir sanat sayfası var. Her ayın birinde, bir de 15'inde çıkıyor. 15 Eylül'de o sayfada Orhan Kemal'in Şive ve Taklit adlı yazısını okudum. Orhan Kemal, günümüzün en iyi, en değerli hikayecilerinden biridir. Kendini tanıttırdı, beğendirdi. Hele ilk kitabı Baba Evi ne sevimli ne umut verici bir kitaptı. Orhan Kemal'in soy bir anlatıcı olduğu beliriyordu onda. O kitabı okurken çok yerinde Panait Israti'ni anmıştım. Bunu övmek için söylüyorum. Panait Israti belki öyle Balzac gibi, Dickens gibi ölümsüz sayılacak büyük romanlardan değildir. Ama anlatmayı, geçmiş yılları gözlerimiz önünde canlı canlı getirmeyi bilir. Orhan Kemal'in ilk kitabında da işte o erdemi görmüştüm. Sonradan yazdıkları da umut kırıklığına uğratmadı. Ama o Şive ve Taklit adlı yazısında dediklerine yalan söyleyeyim kandıramadı beni. Orhan Kemal'e hikaye ve romanlarınızda mahalli şiveye niçin önem veriyorsunuz? Tiplerinize niçin İstanbul şivesiyle, mesela bizler gibi konuşturmuyorsunuz demişler. Cevap veriyor böyle diyenlere, savunuyor kendini. Bununla da kalmıyor, bir hikayecinin, romancının bu yoldan ayrılmaması gerektiğini ileri sürüyor. Yaşamalarını anlattığı kişilere, geliyorum, bilmiyorum dedirtemezmiş. Onlar geliyorum, bilmiyorum derlermiş de onun için. Onları İstanbul ağzıyla konuştursa yalan olurmuş. Kimseyi inandıramazmış anlattıklarına. Ben bir okur olarak düşünüyorum. Okuduğum romanda, hikayede kişiler böyle ağızlarıyla değil de hepimizin daha kolayca anladığımız bir dille konuşurlarsa ben inanmaz mıyım onların gerçekliğine diyorum kendi kendime. Neden inanmayayım? Ben Rusça bilmem ama Dostoyevski'nin romanlarını okurken inanıyorum onlarda anlatılan kişilerin doğruluğuna. Duyduğuma göre Dostoyevski bölge ağızlarını göstermeye özenmezmiş. Anlattığı kişilerin hepsi de köylü olsun, Petersburglu olsun, hep bir dille konuşurlarmış. Diyelim ki doğru değildir bu. Dostoyevski'nin kişileri hep kendi bölgelerinin ağızlarıyla konuşurlar. Ben o romanların Fransızca çevirilerini okudum. Fransız çevirmen o bölge ağızlarını gösterebilir miydi? Dostoyevski'nin köylülerini Fransız köylüsü ağzıyla konuşturabilir miydi? Fransızların hangi bölgesindeki köylü ağzıyla konuşturacak? Böyle bir işe kalkışsa daha yalan olmaz mıydı? Fransa'nın kuzey köylüleri gibi konuşan bir Rus köylüsü nasıl inanırsınız buna? Ben inanamazdım doğrusu. Betime giderdi, kapatıverirdim kitabı. Türkçe'ye çevrilmiş bir İngiliz romanını okuyorsunuz. Oradaki İngiliz köylüsünün yahut lordunun Türkler gibi konuşmasına, geliyorum gidiyorum demesine şaşırıyor musunuz?